Zırvaizm kanalının hazırlayıp sunduğu Darphane Podcast serisine hoş geldin. Bu yayını zırvaizm.com adresine gidip görsel ve yazılı kaynaklarıyla bulabilir, video olarak izleyebilir, ardından da yorum bırakabilirsin. Ve yeni yayın yayınlanır yayınlanmaz haberdar olmak için mail listeme katılabilirsin.
Kazandığım parayla gidip Migros'tan alışveriş yapamıyorum. Elimle alıp götürüp taşıdığım ürünleri, koyduğum, sevkiyatını yaptığım ürünleri alamıyorum. Bir ekmek parası, bir parası istiyorum.
Merhaba dinleyicim, nasılsın? Ben bu aralar pek iyi değilim. Hala hastalığın etkilerinden kurtulmaya, sesimi ve nefesimi kazanmaya çalışıyorum. Son yayından bu yana yaklaşık 3 hafta geçti. Evet, konuşup anlatamadım, kayıt altına alamadım. Ama Ruhisu'nun dediği gibi öfkem kındadır. Ve bardağı taşıran son damla yakın zaman önce bir marketler zincirinde çalışan emekçinin yemek çaldığı iddia edilerek işinden atılmasıyla gerçekleşti. Gel seninle beraber bakalım. Geleceğimizi çalarak zenginleşen bu sermayedarlar sürüsü bir toplumu nasıl tırnak içinde hırsız haline getirdi? Yayının başında bahsettiğim emekçinin yazmış olduğu bir mektup. Mektupta şu yazıyor: "Ben üst grup adına Migros mağazalarında temizlik işi yaparım. Bu işi yaklaşık 4 yıldır yapmaktayım. Bu işe karşılık tarafıma asgari ücret ödenir. Bu maaşla geçinmem mümkün olmadığı için çöpe atılan çürük malzemelerden seçerek evime götürmek istedim. Çöp çalışmakta olduğum binanın dışında belediyenin çöp kutusudur. O kutudan seçtiğim çürük patates, soğan gibi malzemeleri kastederek hırsızlık yaptığımı iddia ediyorsunuz. Hırsızlık, mülkiyeti başkasına ait olan bir mal ya da bir ürünün mülkiyet sahibinden gizlice alınmasıdır. Ben çöpe atılmış, böylece hiç kimsenin mülkiyetinde olmayan çürük, patates, soğan gibi malzemeleri aldığım için hırsızlıkla suçlanıyorum. Ben hırsız değilim. Çok yoksul bir işçiyim." Ve 8 Şubat tarihli mektup burada bitiyor. Soru şu: bu emekçiye bu cümleleri yazdıran, onu bu hale getiren, onunla aynı kaderi paylaşan yüz binlerce insanı yarın öbür gün aynı hale getirecek olan düzen neden bu kadının durumunu ve o kadın gibi diğerlerinin durumunu bir dram gibi bize anlatıyor da bir sistem problemi, bir sistem krizi gibi anlatmıyor? Ben bu yayında işte tam da bunu yapacağım. Bu insanların, patronların, sermayedarların kötü birer insan oldukları için böyle davrandıkları iddiasını değil, tam da çıkarlarına ve işlerine geldiği için böyle ikiyüzlü davranmalarının sebeplerini anlatacağım. Çünkü bu insan artıkları "devlet işletmemize dokunmasın, devlet bizden fazla vergi almasın" diye zırladıktan sonra götleri sıkışınca "devlet milli işletmeleri koruyamayacaksa efendim neden var ki?" diye ahkam kesip sizin bizim vergilerimize göz dikiyorlar. Çünkü bu ikiyüzlüler, o grev yapanları işten atan, ücretleri açlık ve yoksulluk sınırının altında veren ikiyüzlüler var ya, yine onlar biz işten çıkıp eve giderken kendi mallarını alalım isteyen ikiyüzlüler. Bu ne periz, bu ne lahana turşusu. Hem vermiyor, hem ne diyor ki gel benden mal al, gel benden ürün ve hizmet al. Ya ver ki alayım. İkiyüzlü herif. Hem vergiden kaçın, bir de üstüne gelip sermaye hükümeti vergilerini affetsin. Ardından da götün sıkışınca devlet desteği um. Hem altyapı bekle, de ki buraya elektrik gelsin, AVM gelsin, AVM'ye metro bağlansın, metro hattı gelsin, hem de tutup vergi verme. Tüh, timsah kılıklılar. Bunun en güzel örneğidir. Altyapının neden patladığına dair örneği, yoğun kar yağışından sonra elektriğini 2-3 gün boyunca kaybeden illerimiz olduğunda gördük. Ulan bu kar yeryüzünde bir tek senin benim bulunduğum ülkeye mi yağıyor? Sibirya'da, İskandinavya'da sadece atlar ve eşekler mi yaşıyor? Orada da kar yağıyor. Demek ki mesele kar meselesi değil. Mesele birilerinin o yatırımları, ihtiyatları, önlemleri, oluşabilecek kriz anlarında müdahale etmek için hazır kıta, ekipman ve kuvvet bulundurmayı maliyetten saymasındanmış. Mesele buymuş. Demek ki mesele o elektrik şirketlerinin iddia ettiği gibi son tüketiciye ucuz ve kaliteli elektrik iletmek değil. Milletin götü mü dondu, yemek pişirebiliyorlar mı, açlar mı, açıktalar mı, ısınabiliyorlar mı diye düşünmek değil. Yıl sonunda ne kadar ciro yapacağızmış. Asıl mesele buymuş. Kıymetli dinleyici, onlarca yayındır aslında hepimizi hem normal zamanlarda hem de kriz anlarında yüzüstü bırakan, derinden yaralayan, hepimizin hayatına öyle ya da böyle yaşam standardına dokunan ve kendisinden kurtulmadığımız sürece çocuğumuzun dahi yaşam standardını çalacak olan bir problem. Problemden problemden bahsediyorum. Düzen probleminden bahsediyorum. Ve şu an bu düzen, bu sistem, patron işçi düzeni bir sistem krizine girmiş durumda, artık gitmiyor. Sen sanıyor musun ki bu zincir mağazalar grubu 250 kişiye vereceği 3-5 milyon liracık fazladan parayla fakirleşecek veya batacak? O miktar zaten bunların bir tatilde bir sofrada yediği para. Bunda problem yok. Mesele o da değil. Onlar gayet iyi biliyorlar ki eğer o az sayıda da olsa işçilere haklarını verirlerse ve o işçiler bu hak mücadelesini kazanırlarsa, işte bu hak mücadelesi fikri bir efsane gibi yayılacak ve diğer işçiler de "Aa baksana ya, bilmem kimler gitmişler, grev yapmışlar, haklarını almışlar. Hadi biz de yapalım, biz de isteyelim hakkımızı" düşüncesine sevk edecek. İşte onlar bundan korkuyorlar. 3-5 milyon lirayı kaybetmekten değil, çalışarak geçinen insanlar, sen, ben, bizim gibi insanlar uyanır, haklarını talep eder diye korkuyorlar ve korkudan paçaları tutuşuyor ki hakkını isteyen işçileri ters kelepçeyle tutuklattırıyorlar. Şimdi geliyoruz yayının sonlarına, bam teline, işin siyasi kısmına. Çözüm çare düşünürken, kafa yorarken, yahu bu problemi kim çözecek diye bakarken bunu gözünün önünde tut. Sor bakalım, inandığın, güvendiğin, gönlünü verdiğin o siyasetçilere kendilerinin acaba kamu kaynaklarının özelleştirilmesiyle sermayedarların bize ait olan enerji ve doğal zenginlikleri bize satarak zengin olmasına dair gerçekten bir problemleri var mı? Bunu sor. Göreceksin ki işçisine iftira atıp hırsızlıkla suçladıktan sonra işten atan 3 harfli 5 harfli marketler zincirleri, liberallerin deyimiyle "özel sektör daha karlı canım, devlette kimse çalışmıyor, kamu idarelerini satalım, özelleşsin" denildikten sonra elden çıkarılan enerji şirketleri, senin benim yarama çare olamaz. Bunların hepsi middleman'dir, aradaki adamdır. Bunların hepsi ne üreticiyi, ne kaynağın kendisini, ne de son tüketiciyi, yani sıradan insanları günün sonunda daha iyi ürün ve hizmetle buluşturamaz. Bunu çok kısa bir dönem yapabilseler dahi bu durum onlar için sürdürülebilir değil. Gelen karın büyük kısmını Ar-Ge ve yatırım için kullanmaz. Acaba bunu yapmanın daha verimli, daha sürdürülebilir bir yolu var mı diye sormaz. Akıllarındaki tek fikir, ulan nasıl daha çok kar elde ederiz? İşçiyi nasıl sömürüp hakkını istediğinde işten atarız? Aman boykot olmasın, aman grev olmasın, aman aman diye diye 60 senedir gırtlağımıza çöktüler ve birikmiş neyimiz varsa kamudan, halktan topladılar, servetlerine servet kattılar. O yüzdendir ki içinde yaşadığın ülkede bu az önce ismini andığım şirketlerin sahipleri dahi milyoner sayısı, milyarder sayısı her geçen gün artıyor. O yüzdendir ki zenginle fakir arasındaki uçurum her geçen gün artıyor. Ve biz bu büyük problemi, kapitalizm belasını yaşaya yaşaya, karlı havada, normal havada, grevde, boykotta, markette, pazarda, her yerde görüyoruz. Üstelik başka bir dünya ve hep birlikte kurtuluş mümkünken.
Ortak girişim grubumuzda yer alan baba yiğitlerin harf sırasına göre açıklayacağım. İlki Anadolu grubudur. Temelleri 1950 yılında atılan bu grubumuz, bünyesindeki 80'e yakın şirket ve 50 bin çalışanıyla Türk ekonomisine çok önemli katkılarda bulunuyor. Şöyle Tuncay Bey bir kalk da bir birlikte alkışlasınlar size.
Eğer diyorsan ki başka bir dünya mümkün ve bu yayın devam etmeli, patreon.com'da Zırveizm adına küçük katkılarını iletebilirsin. YouTube'da, Twitter'da ve Instagram'da arama çubuğuna Zırveizm yazıp takip ederek de katkıda bulunabilirsin. Senden özel isteğim bu yayını en az bir kişiyle paylaşman ve onun da fikrini sormandır. Sonraki yayında görüşmek üzere.